Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 23.
Bölüm 5. Rakipsiz yönetici. 24. kısım. Önder her zaman haklıdır. Suikast girişimi Mustafa Kemal'in yeni Türk devleti üzerinde kendi kişiliğini vurgulamaktaki kararlılığını biraz daha güçlendirdi. 1925 gibi çok erken bir tarihte Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e o tarihte Ankara'nın merkezi sayılan bir meydana, şimdi Ulus Meydanı, bir zafer anıtı siparişi verilmişti. Dipnot, Ana Britannica, Cilt 13, sayfa 626. Gazi'yi üzerinde üniformasıyla at binmiş olarak gösteren heykel, 6 metrelik bir kaidenin üstüne oturtulacak, çevresinde daha küçük boyutlarda iki asker bir köylü kadın heykeliyle Gazi İsmet ve Fevzi Paşalara düşmanı kovalamalarını emrederken gösteren bir kabartma bulunacaktı. Dipnot, Banbury, sayfa 239-240. İlk taslağı hazırlayan Krippel başka bir heykel üzerinde çalışmak üzere İstanbul'a gitti ve bu heykel 3 Ekim 1926 tarihinde Sarayburnu Parkı'na yerleştirildi. Açılışa katılamayan Mustafa Kemal ilk heykelini dikerek kendisine sevgilerini belirten vatandaşlarına teşekkürünü belediye başkanına çektiği telgrafla bildirdi. Dipnot ATTB sayfa 575. Krippel Konya ve daha sonra Samsun'da bazı heykeller yaptı. Ankara'daki Zafer Anıtı ancak 1927 yılında açıldı. Bu arada özellikle Avrupalı soyluların büstlerini yapmakla ün kazanmış olan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica da Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal'in ona poz verdiği Çankaya'daki köşkü, Mussolini'ye yazdığı mektupta Canonica, kelimenin tam anlamıyla bir burjuva evi, una casa borghese sözleriyle tanımladı. Mustafa Kemal'i ise bizim Lombardiya veya Piemonte bölgelerinin eski askerlerine benzeyen, sade ama seçkin bir adam diye ekledi. Yüreği merhametle doluydu, çok acı çekmiş olduğu, aşkla ve arkadaşlıklarında hayal kırıklığı yaşadığı belliydi. Canonica kendi annesini anımsatan portreyi görünce çok şaşırdı. Mustafa Kemal bu resmin annesine ait olduğunu söyledi. ''En iyi arkadaşımdı, onu kaybedince her şeyimi kaybettim.'' dedi Mustafa Kemal ve kısa bir sessizlikten sonra ekledi. ''Biliyor musunuz, ben evliydim. Belki evlilik bana göre değildi.'' Ama her halükarda eğer erkeğin ulaşmak istediği bir amacı ve politikada bir yeri varsa kocasının yanındaki yerinin nezaketini anlayabilecek yetenekte bir kadın bulmak çok zor. Benim karım bunu anlamıyordu. Bu nedenle ayrılmak zorunda kaldım. Sonunda Canonica, ahlakıyla ilgili çıkan söylentiler bana çok abartılmış geliyor yorumunu yaptı. Dipnot Eyce sayfa 21, 22, 38 ve 39. Canonica çok çalıştı. Ankara'daki Etnografya Müzesi'nin önündeki heykel, Atatürk'ü at üzerinde ana caddelerden biri için yapılan, diğer ise üzerinde üniformasıyla dimdik ayakta dururken gösteriyor. İzmir için yaptığı at üzerindeki heykelin dışında, Canonica'nın en tanınmış yapıtı İstanbul Taksim'deki anıttır. Bir tarafında sivil giysiler içinde yardımlarını takdir ettiği yegane dostları olan İsmet ile Fevzi Paşaların arasında dururken, diğer yüzünde askerlerin yanında üniformasıyla görünür. Taksim Anıtı 1927 yılında açıldı. Şimdi uluslararası bir otelin gökdeleni ona tepeden bakarken, 1997 yılında şehrin İslamcı kesimden gelen belediye başkanı, heykeli gölgede bırakacak büyüklükte bir de cami inşa ettirme tehdidini savurmuştu. Temizlik girişimlerinden önce tasarlanan bu heykeller yeni düzenin anıtları oldular. Dindar Müslümanları şaşkınlığa uğratırken Mustafa Kemal'in otoritesini güçlendirdiler. Ondan başka kim kendi heykelini dikebilirdi? Heykellerin yapımı için gerekli olan parayı minnettarlık, hayranlık, kendine yer edinme çabası ve dalkavukluk karışımı bir duyguyla hareket edenler sağlamıştı. Meclise de dalkavukların sayısı alabildiğine yükselmişti. 1 Kasım 1926 tarihinde meclisin açılış konuşmasında suikast girişiminden söz ederken, 30 yıl sonra Liberal Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alacak olan Refik Koral'tan, "O sefiller Türk milletinden değildir, büyük dahi" diye atılmış, başka bir milletvekili de, "Onları Türklük değil cehennem bile kabul etmez" diye eklemişti. Dipnot AS'de Cilt 1 sayfa 363. Bu koşullar altında Canonica'nın Mussolini'ye, Gazi'nin yanında onun eksiklerini tamamlayan canlı ve neşeli karakterli, büyük ideallerle dolu, çok kültürlü, çok az rastlanır, çevik bir zekaya sahip, inanılmaz derecede kurnaz, her şeyi derinine inceleyen bir insan olarak tanımladığı İsmet İnönü'nün bulunması Mustafa Kemal için büyük bir şanstı. Dipnot Eyce, sayfa 39. Mustafa Kemal'i İstiklal mahkemelerine dağıtması için incelikli bir ısrarla ikna eden yine İsmet idi. Cumhurbaşkanı kararını Kel Ali'ye parlamento binasının karşısındaki yeni yapılan Ankara Palas Oteli'ndeki bir baloda aniden bildirdi. Ertesi gün 7 Mart 1927'de mahkemeler artık yoktu. Dipnot Özerdim sayfa 97. Yargıç olarak görev yapmış olan milletvekilleri benz arabalarla ödüllendirildiler. Dipnot Atay Çankaya sayfa 406. Kel Ali sık sık Cumhurbaşkanı'nın sofrasında bulundu ve birkaç dönem bakanlık yaptı. Cavit'i idama gönderdiğinden dolayı vicdan azabıyla aklını kaçırdığı söylentilerinin dolaşmasına karşın 1949'daki ölümüne dek meclisteki koltuğunu yitirmedi. Dipnot Ağaoğlu, babamın arkadaşları sayfa 104. Kılıç Ali de Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki yerini korudu ve resmi yazışmalarda Mutat Zevat olarak adlandırılan grubun içinde adı sürekli geçti. Üçüncü yargıç Reşit Galip 3 yıl boyunca işsiz kaldı. Günlüğüne 3 yıl menkubiyet, yarı aç vaziyet diye not düştü. Dipnot Elman sayfa 375. 1934 yılındaki ölümüne dek milletvekili maaşını almayı sürdürdüğünden bu sözleri abartıydı. Ama bu o tarihte Türkiye gibi yoksul bir ülkede politika yapmanın geçim kaynağı olduğunu gösteriyordu. Rejimin baş yayıncısı Falih Rıfkı Atay, meclis üyeliğinin artık düşük maaşlı bir memuriyet biçimine geldiğinden şikayet edecekti. İsmet İnönü görevini aferistler, yani aferistes olarak adlandırılan karanlık işler çeviren iş adamlarını ve onların Ankara'da tanıdığı siyasetçileri kendisinden uzak tutarak sürdürüyordu. Dipnot Atay Çankaya sayfa 454-455. 2 Mart 1927'de İstiklal Mahkemelerinin kapatılmasından birkaç gün önce Meclis Takrir-i Sükun Kanunu'nun süresini uzattı. Dipnot Özerdim sayfa 97. Başbakan İsmet esas tehlikenin Şeyh Said isyanı olmadığını, ülkede kök salan düzen bozukluğu olduğunu açıkladı. Bu yasa yüzyıllardır tartışılan reformların kolayca gerçekleştirilmesini sağlayacaktı. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 220-221. Ama sükun aynı zamanda meclisin iyice önemsizleşmesine de yol açmıştı. Milletvekillerinin birçoğu oy vermekten kaçınırken, hükümetin sunduğu önergeler tartışmaya bile gerek duyulmadan, meclisin en fazla yarısının oy birliğiyle kabul ediliyordu. 26 Haziran'da meclis seçimden önce son kez toplandı. Meclis Başkanı Kazım Paşa, Özalp, kapanış konuşmasını ve bu dönem çalışmalarının onuru, vatanı felaketten kurtardıktan sonra millete bolluk ve mutluluk yollarını açan, gerçek ve samimi yol göstericimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya aittir sözleriyle bitirdi. Dipnot, adı geçen eser cilt 6 sayfa 224. 30 Haziran'da Mustafa Kemal kendi isteğiyle ordudan emekliye ayrıldı. İsmet İnönü ile Kazım Özalp da onu izledi. 1923'te çıkarılan yasa bir sonraki seçime kadar asker kalmalarını hak tanımıştı ve artık seçim zamanı gelmişti. Mustafa Kemal emekli maaşı olarak ayda 40 lira, o tarihte 20 dolar alacaktı. Daha sonra bu maaşı 150 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı maaş ve ödeneklerinin toplamı olarak ayda 13 bin lira alıyordu ve bütün giderlerini karşıladıktan başka yanında çalışanların maaşlarını da ödemek zorundaydı. Cumhurbaşkanlığının hesabı devlet bütçesinden ayrıydı. Dipnot Soyak cilt 2 sayfa 683-691. Ölüm tarihinde Atatürk'ün emeklilik hesabında yaklaşık 20 bin lira, yani yaklaşık 15 bin dolar birikmişti. Kişisel hesabında ise 53 bin lira vardı. Daha önceden devlete bağışladığı örnek çiftliklerin hesabında ise 1 milyon 450 bin TL bulunuyordu. Soyak 2. cilt sayfa 686. Mustafa Kemal rahat bir yaşam sürüyordu. İyi giysilerden hoşlanıyordu ve cömert bir ev sahibiydi. Ama hem o hem de İsmet İnönü parasal açıdan hesap verebilmek için tüm kurallara uymaya özen gösteriyorlardı. Mustafa Kemal orta sınıftan son derece dikkatli bir yöneticiydi. Sorumsuz bir doğulu hükümdar değildi. İsmet'in tahmin ettiği gibi yapılan temizlik sükûnu sağladı. Mustafa Kemal biraz rahatladı. İzmir ve Ankara mahkemelerinin arasında geçen sürede sekreteri Hasan Rıza Soya, "Fakat zinhar telaşa ve evhama kapılmamalıdır. Sinirlerimiz, kafalarımız dinç olmalıdır. Şunu bilesiniz ki evhama kapıldığımız gün sıfır olmuşuzdur." demişti. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 376. Kesin kararlılığı halkın hayranlığını kazanıyordu ve Mustafa Kemal her gittiği yerde coşkuyla karşılanıyordu. Artık yakın zamana dek muhaliflerinin kalesi olan İstanbul'u ziyaret etme günü gelmişti. Aslında Mustafa Kemal için rahatlamanın anlamı sigara, içki ve fincanlar dolusu Türk kahvesi içmekti. 22-23 Mayıs 1927'de ikinci kez kalp krizi geçirdi. Doktorlar içki ve sigarayı azaltmasını önerdiler. bu öneriyi yüzünde acı bir ifadeyle kabul etti. Dipnot, doktoru Asım İsmail Arar tarafından rapor edilmiştir. Muayene sonunda hazırlanan rapor, Wasserman testinin negatif olduğunu bildiriyordu. Başka bir deyişle Mustafa Kemal Frengi geçirmemişti. Sayfa 726-727. Perhizi bir ay kadar sürdürdü ama İstanbul'u ziyaret heyecanına kapılınca tekrar eski alışkanlıklarına döndü. 1 Temmuz 1927'de İmparatorluk Yatı Ertuğrul ile eski başkente ulaştı. Kentin her tarafı bayraklarla süslenmişti ve büyük bir kalabalık limanda bekliyordu. Şehrin sivil yetkililerini Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda kabul etti. 8 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ama daha önce neden gelmediğini açıklamadı. Dinleyenler aralarından çoğunun da katılmış olduğu tartışmaların Cumhurbaşkanı Muzaffer dönüşünü sergilemeden önce sakinleştirilmesi gerektiğini anlamıştı. Bu noktayı nazarı size 8 sene evveline kadar içinde 7 evliya kuvvetinde bir heyula tasavvur ettirilmek istenilen bu sarayın içinde söylüyorum. Yalnız artık bu saray zillullahların yani tanrı gölgesi değil, zil yani gölge olmayan hakikat olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım. Bundan böyle çok sık misafir olacaktı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 265. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u ilk ziyareti kötü bir olayla damgalandı. Polis bir grup Ermeni'nin gizlice ülkeye girdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın gitmek istediği Beyoğlu'ndaki Tokatlayan Oteli yakınındaki bir eve silah yığdığını öğrendi. Eve yapılan baskında grubun 3 üyesi öldürüldü. Yetkililer Ermenilerin Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda açılmış olan kumarhaneyi soymaya hazırlandıklarını açıkladılar. Hedefin kumarhane değil Mustafa Kemal olduğu ve Ermenilerin de muhtemelen Rus Bolşeviklerin finanse ettiği komünistler oldukları dedikoduları kaçınılmaz bir biçimde ortalığa yayıldı. Ermenilerin sürgündeki önde gelen İttihatçı liderleri öldürmüş olmaları ve bir yıl önce Mustafa Kemal'e karşı bir suikast girişiminde bulunulması bu dedikodulara bir gerçeklik havası katıyordu. Ama Rusların bu konuyla bağlantısını açıklamak çok zordu. 19 Eylül'de Dahiliye Vekilliği kumarhane soygununu önlediği için emniyet teşkilatını tebrik etti. Dipnot, bu olay Milliyet Gazetesi'nde 1998 Kasım'ında yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı'na bir suikast düzenleneceği söylentisine inanan ABD Büyükelçisi Joseph Grove bu durumu Washington'a rapor etmişti. Grove, cilt 2 sayfa 725. Korkularından sıyrılan Mustafa Kemal yeni başkentin dayanılmaz sıcağından kurtulabilmek için her yaz İstanbul'a gelmeye başladı. Daha sonraki yıllarda Florya sahilinde Marmara Denizi'ne uzanan bir villa yaptıracaktı. Denize girmek devrimden kaçan beyaz Rusların İstanbul'a getirdiği çağdaş bir modaydı. Daha önce de Çeşme'de denize girmiş olan Mustafa Kemal Florya'da düzenli olarak yüzmeye başladı. Denizi çok seviyordu. Kürek çekiyor, boğaza ve Marmara Denizi'ne açılıyordu. İzmit Körfezi'nin ağzında İstanbul'a gemiyle 2 saat mesafedeki Yalova kaplıcalarında bir otel inşa ettirdi ve yakınında 2 çiftlik arazisi edindi. Yüzmek, dans etmek, otellere, restoranlara, gece kulüplerine gitmek gibi çağdaş eğlencelerden zevk aldığı gibi güneşin batışından doğuşuna dek süren geleneksel Osmanlı keyiflerinden de haz ediyordu. 1927 yazı bu eğlencelerin başlangıcına işaret etti. Ama halen tamamlanmamış işler vardı ve çağdaş mesajlar sıradaydı. Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı konuşmada düşünce ve duyguların ancak bilim ve bilgiyle örüldüğü zaman gerçek tatminin yaşanacağını söyledi. 6 gün sonra bir öğretmen grubuyla konuşurken kendilerinden önceki hocalar nasıl din yoluyla çocukları eğitmişlerse onların da çağdaş bilgiyle öğrencilerini eğitmeleri gerektiğini anlattı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 266. Tamamlanmayan işlerin birincisi başarılarını kendi bakış açısından açıklamaktı. 1918 yılında gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın ile konuşurken Gelibolu Savaşı'nda kendisini İstanbul'un kurtarıcısı olarak tanıtarak bu süreci başlatmıştı. 1922 yılında liberal gazeteci Ahmet Emin Yalman'a dahi yönünün çocukluk ve ilk gençlik döneminde nasıl geliştiğini anlatmıştı. Dipnot adı geçen eser cilt 3 sayfa 35-50. Yayıncısı Yunus Nadi Abaloğlu ile 1924 yılında yaptığı görüşmede de yine anılarından söz etmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 97-102. Sonunda 1926'da Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan'la yaptığı uzun görüşmede İttihat ve Terakki liderleriyle aralarındaki ilk anlaşmazlıkları anlattı. Dipnot adı geçen eser sayfa 111-117. Şimdi İstiklal Savaşı'nda ulusal direnişi nasıl yönettiğini, Cumhuriyet'in ilanını, reformları ve sonuçlarını tümüyle anlatmanın zamanı geldiğine karar verdi. Bu açıklama için 15 Ekim'de Ankara'da başlayacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi seçildi. Dipnot: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 1919 yılında Sivas'ta yapılan kuruluş kongresi, partinin de ilk kongresi olarak kabul edildiği için bu resmen ikinci kongre olarak tanımlanmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri de kendilerini bütün milliyetçileri kapsayan örgütün mirasçıları olarak gördüklerinden bu iddia tartışmaya açıktır. Mustafa Kemal İstanbul'da 3 ay kaldıktan sonra 10 Ekim'de Ankara'ya döndü ve herhal işe girişip yapacağı konuşmayı bir dizi sekretere yazdırmaya başladı. 15 Ekim'de birinci bölümünü okuduğu zaman nutkun ayrıntılı metni henüz tamamlanmamıştı. Açılış cümlesi, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım konuşmanın havasını belirtmeye yeterliydi. Çağdaş Türkiye'nin doğuş tarihinin kişisel öyküsü, ulusun iradesini keşfedip canlandıran bir adamın başarısı olacaktı. Konuşmanın tamamlanması 6 gün sürdü. Her oturumun sonunda Gazi tekrar çalışma masasına dönüp arşivini karıştırdı ve bir sonraki gün söyleyeceklerini hazırladı. Sonunda 20 Ekim'de konuşma hürriyet ve bağımsızlığın Türk gençlerine emanet edildiği, kendilerini büyük savaşın sonundaki gibi onun üstesinden geldiği zor koşullar altında bulsalar bile bunları savunmaları gerektiğini belirten bölümle son buldu. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diye tamamladı sözlerini.
Ayrım sonu.